Ayrım 25, Kızım için son kez, Lisa Gardner, sayfa 337. Leons'un anlattığı yeni ve daha ayrıntılı hikayede Tessa pazar sabahı epey telaşlı bir halde onu aramıştı. Dediğine göre Sophie kayıptı ve de Brian ölmüştü. Tanımadığı bir adamın eve girdiğini söylemişti. Leons'tan hemen yanına gelmesini istiyordu. Leons hiç vakit kaybetmeden Tessa'nın evine koşmuştu. Koşmuştu çünkü devriye aracını kullanmak çok dikkat çekici olabilirdi. Eve vardığında Brian'ı mutfakta cansız yatarken, Tessa'yı ise hala üzerinden çıkarmadığı üniformasıyla cesedin yanı başında gözyaşı dökerken bulmuştu. Tessa Leons'a gerçekten de çok absürt bir hikaye anlatmıştı. Dediğine göre Tessa cumartesi sabahı devriyeden eve dönüp polis kemerini mutfak masasının üzerine bırakmış, sonra da Sophie'ye bakmak üzere üst kata çıkmıştı. Ama Sophie yatağında değildi. O an aşağıdan bir ses geldiğini duyunca hızla aşağı koşmuş ve mutfakta üzerinde siyah yün kabanı olan bir adamın elindeki silahı Brian'a doğrulttuğunu görmüştü. Adam Tessa'ya Sophie'nin elinde olduğunu ve onu geri almanın tek yolunun söylediklerini yapmaktan geçtiğini söylemişti. Sonra da Tessa'nın silahıyla üç el ateş edip Brian'ı göğsünden vurmuştu. Didi kuşkuyla "sen bu hikayeye inandın mı?" diye sordu. Artık ayakta değiller, köşedeki armut koltukların üzerine oturmuşlardı. Eğer Bobby'nin tabancası dizlerinin üzerinde duruyor olmasa daha samimi bir havanın olduğu bile söylenebilirdi. "İlk başta inanmadım," diyerek itiraf etti Leons. "Tessa'nın uydurduğunu sandım ama eğer ona ben de inanmazsam kim inanırdı ki?" Bobby tek kaşını havaya dikerek, "sence siyah kabanlı adam Brian'ın borçlu olduğu kişiler tarafından gönderilen bir infazcı mıydı?" diye sordu. Leons bir iç çekip gözlerini Bobby'ye dikti. "Brian durmadan vücut geliştirme çalışıyordu," dedi aniden. "Dün bana Brian'ın bu işin üzerine neden bu kadar çok düştüğünü sormuştunuz." Bobby başını evet anlamında salladı. "Brian'ın kumar alışkanlığı bir yıl önce başladı. Üzerinden 3 ay geçmeden ilk vakasını yaşadı. Borçhanesinde borçları fazla birikince, kumarhanenin fedaileri tarafından bir ödeme planı hazırlayıncaya kadar tartaklanmıştı. Zaten ondan sonraki haftada spor salonuna yazıldı. Sanırım Brian'ın vücut geliştirme arzusu kendini koruyabilme planının bir parçasıydı. Tessa ve ben onunla konuştuktan sonra da salonu bırakmadı."
"Çünkü hala kumar oynuyordu," dedi Bobby.
"Öyle sanıyorum. Yani belki de borcunu daha da katladı ve bir tetikçi de parayı tahsil etmek üzere evine geldi."
Didi kaşlarını çattı. "Ama geldiğinde Brian'ı öldürdü. Bildiğim kadarıyla birini öldürmek demek o kişiden parayı bir daha asla alamayacağınız anlamına gelir."
"Bence Brian o safhadan geçeli çok olmuştu. Bana kalırsa Brian çok yanlış insanlara bulaşmıştı. Adamların niyeti paralarını almak değil, onu öldürmekti. Ne var ki Brian'ın eşi bir polis memuruydu. Bu da dikkati üzerlerine daha çok çekebilirdi. Bu yüzden de Tessa'nın asıl suçlu gibi görüneceği bir senaryo uydurdular. Bu sayede hem istediklerini yapmış hem de bu işten sıyrılmış olacaklardı."
"Ne kötü adammış şu Brian," diyerek yavaşça tekrarladı Didi. "Kendi öldü, Sophie kaçırıldı, suç Tessa'nın üzerine kaldı."
"Öyle."
"Tessa sana bunları anlattı, öyle mi?"
"Açıkladım işte."
Didi onu susturmak istercesine elini havaya kaldırdı. Hikayeyi dinlemiş ve tek bir kelimesine inanmamıştı. Üstelik bunu bir polis memurunun anlatıyor oluşu bile onu ikna etmeye yetmemişti. Kaldı ki zaten polis memurunun onları bir kez yalanlarıyla uyutuşu onu hiç de güvenilir kılmıyordu. "Yani," diyerek toparlamaya çalıştı Didi, "Tessa panik halindeydi. Kocası onun silahıyla öldürülmüş ve kızı kaçırılmıştı. Kızını yeniden canlı görebilmenin tek yolu da kocasının cinayetini üstlenmekti." Leons heyecan içinde başıyla onayladı. "Tessa da akıl almaz bir plan düşündü. Sen onu fena halde dövecektin, sonra o bunu Brian'ın yaptığını iddia edecekti ve onu bu yüzden öldürdüğünü söyleyecekti. Kızını kaçıranların istediğini yaparak suçu üstlenecek, nefsi müdafaayla da ceza almayacaktı." Aslında buraya kadarki hikaye Didi'nin aklına yatıyordu. Tessa bunca yılın deneyimiyle iyi iş çıkarmıştı, akıllı kadındı.
Ama Bobby tatmin olmuş gibi görünmüyordu. Leon'sa dönerek, ama sen kadını fena halde, hem de çok fena halde dövmüşsün. Bu kadarı neden?
Memur Lyons kızararak mosmor olmuş yumruğuna baktı. Ona vuramazdım dedi kısık bir sesle.
Dedi o halde o çatlak elmacık kemiğini nasıl açıklayacaksın diye sordu.
O bir kadın ve ben kadınlara el kaldırmam, o da bunu biliyordu. O yüzden beni tahrik etmeye başladı. Akademideyken karşılıklı eşlerle dövüşürdük savunma dersleri alırken ve benim gibi iri yarı olan erkekler ne yapacağını bilemezdi. Niyetimiz polis olmaktı ve adil bir dövüşün nasıl olacağının farkındaydık. Bu yüzden de kadınlara ya da daha ufak tefek erkeklere el kaldırmazdık.
Lyons Bobby'ye baktı. Ama akademide bazen bunu yapmak zorunda kalıyorsunuz.
Bobby onu anlamışçasına kafasını sallamıştı.
Sonra birbirimizi kışkırtan sözler söylerdik, harekete geçmek için birbirimizi doldururduk. Eğer amaç ufak olanlara savaşmayı öğretmekse büyük olanlar gerçekten vurmalıydı.
Bobby yeniden başını onaylarcasına salladı.
Tessa insanı kışkırtmada gerçekten çok iyiydi. Bana hep inandırıcı olmam gerektiğini söylüyordu. Eş dayağının karşı ispat lahiyası olduğunu söylüyordu. Bu yüzden de sonuçları yüzünden okunmalıydı. Ona gerçekle hızlı vurmak zorundaydım. Onu korkutmam gerekliydi. Bu yüzden beni korkutmaya başladı ve durmadan da devamını getirdi, getirdi. Artık sustuğunda, tanrım.
Leon sanki sadece kendisinin görebildiği bir şeye bakar gibiydi.
Bir an durdum. Onu bir an öldürmek istediğimi fark ettim.
Ama kendine engel oldun dedi Bobby.
Leon's oturduğu yerde doğrulup evet dedi.
Didi buz gibi bir sesle bravo sana dedi. Memur karşısında yeniden kıpkırmızı kesilmişti.
Bobby bunu pazar sabahı yaptın öyle değil mi diye sordu.
Saat 9'da. İsterseniz telefon kayıtlarımda da ondan gelen aramayı görebilirsiniz. Vakit kaybetmeden yanına gittim ve işte yaşananlar ortada.
Bilemiyorum. Sanıyorum ki saat 10:30 civarında eve döndüm. Tessa da polise haber verdi. Hikayenin gerisini biliyorsunuz zaten. Yarbay ve yanındaki polis memurları hemen olay yerine geldiler. Anlattıklarımın hepsi doğru. Tessa ile birlikte yapılan acil kayıp ilanının işleri kolaylaştıracağını düşünüyorduk. Ne de olsa Sophie tüm eyalette aranıyordu. Brian ölmüş, Tessa da tutuklanmıştı. Adamların istedikleri olduğuna göre Sophie'yi bırakırlar sanmıştım. Belki bir otobüs durağında ya da başka bir yerde bulabilirdik onu. Tessa istediklerini yapmıştı. Sophie'nin de iyi olması gerekiyordu.
Leon'sun sesi artık umudu kırılıyormuş gibi çıkıyordu. Didi bu konuda onu suçlayamazdı. Hikaye hiç de akla yatkın değildi. Ve Didi emindi ki saatler saatleri kovaladıkça Lyons da bu gerçeği fark ediyordu.
Lyons baksana dedi Didi. Eğer sen Tessa'nın evine pazar sabahı gittiysen Brian'ın cesedi hangi ara donduruldu sence?
Ne?
Brian'ın cesedi diyorum. Adli hekimimiz Brian'ın cesedinin pazar gününden önce öldürülüp dondurulduğunu tespit etti.
Adli hekimi duydum bazı şeyler söylediğini.
Lyons'un sesi güçlükle çıkıyordu. Boş gözlerle dedektiflere baktı.
Anlayamıyorum.
Tessa seni kandırmış.
Hayır.
Pazar sabahı Tessa'nın evinde tanımadığı bir adam falan yoktu Shane. Aslında Brian cuma gecesi ya da cumartesi sabahı öldürüldü. Sophie'ye gelince.
İri kıyımlı Lyons bir an gözlerini kapadı. Yutkunamıyor gibiydi. Ama bana dedi ki Sophie için. Onun için yapmıştık. Onu dövmem Sophie için.
Bobby nazikçe Sophie'nin nerede olduğunu biliyor musun diye sordu. Sence Tessa onu nereye götürmüş olabilir?
Lyons başını iki yana salladı.
Hayır, Tessa Sophie'ye zarar vermiş olamaz. Anlamıyorsunuz. Tessa Sophie'ye zarar veremez. Onu çok sever. Bu mümkün değil.
Didi usulca Lyons'u süzdü. O halde sen gerçekten de sandığımızdan daha aptalsın. Sophie ortalarda yok ve sen de bir cinayetin suç ortağısın. Tessa Leone seni gerçekten fena kandırmış.
25. Bölüm. Bobby ve D.D. Lyons'ı tutuklamadılar. Bobby, eyalet polislerinin Lyons'ı Boston Polis Teşkilatı'ndan daha fazla zorlayacağını bildiğinden bu işi iç işlerine bırakmaya karar vermişti. Kaldı ki iç işleri bir diğer önemli vaka olan sendika parasının zimmete geçirilmesi konusunda da Lyons'un parmağının olup olmadığını saptayabilmek için daha iyi bir seçenekti. Dee Dee ve Bobby Lyons'u evinde bırakıp saat 11'de ekiple yapacakları bilgilendirme toplantısı için Boston Polis Merkezi'ne geçtiler. Yediği nohut köftesi Dee Dee'ye gerçekten çok iyi gelmişti. Gözleri artık ışıl ışıl cinayet masasına giden merdivenleri çıkarken adımları hızlıydı. Çember giderek daralıyordu. Bobby dosyanın giderek hız kazandığını ve tek bir gerçeğe doğru hızla yuvarlandığını hissedebiliyordu. Tessa Leoni'nin hem kocasını hem de kızını öldürdüğü gerçeğine. Geriye kalan sadece yapbozun eksik parçalarını bütüne yerleştirmekti. Bu da ancak Sophie'nin cesedinin bulunması ile olacaktı. Dee Dee ve Bobby kapıdan içeri girdiklerinde ekibin diğer elemanları masanın başındaki yerlerini çoktan almışlardı. Phil de en az Dee Dee kadar hevesli görünüyordu. Bu yüzden lafa ilk başlayan o oldu. Dee Dee nihayet odanın ön tarafına geldiğinde Phil hiç beklemeden haklıymışsın dedi. Dediğin gibi hesaplarında 50 bin dolar falan yok. Tüm parayı cumartesi sabahı çekmişler. İlk incelememde hesap hareketleri henüz yayımlanmadığı için işlemi fark edememişiz. Paranın 12 gün önce tamamı çekilmiş. 6 gün sonra da yeniden yatırılmış ki 50 bin dolar için oldukça cüretkar işlemler bunlar. Dee Dee peki en son çekildiğinde nasıl çekilmiş diye sordu. Banka çeki nakde çevrilmiş. Bobby kısık bir ıslık çaldı. Nakit olarak iyi para. Dee Dee hesabı kapatan erkek miymiş yoksa kadın mı? Tessa Leoni'ymiş dedi Phil. Gişe memuru teşhis etti. İşlemi yaptığında üzerinde üniforması varmış. Dee Dee hiç düşünmeden kendine yeni bir hayat kuruyormuş dedi. Eğer kocasını öldürmekle suçlanırsa ortak hesapların dondurulabileceğini biliyordu. Bu yüzden de ilk olarak bankadaki yüklü meblağdan başlayıp ortak parayı yastık altına attı. Bahse girerim ki eğer o 50 bin doları bulacak olursak yanında bir de çeyrek milyon dolarlık bir para bulacağız. Ne diyorsunuz? Phil merak içinde gözlerini Dee Dee'ye dikmişti. Eyalet polisinin sendika paralarının zimmeti üzerine bir soruşturma yürüttüğünün haberini veren Bobby oldu. Ellerindeki en önemli ipucu hesabı kapatan kişinin kırmızı şapkalı ve güneş gözlüklü bir kadın olmasıydı. O paraya ihtiyaçları vardı dedi Phil. Biraz daha kurcalayınca ne bulduğuma inanmayacaksınız. Brian Darby ve Tessa Leoni'nin kağıt üzerinde herhangi bir parasal sıkıntısı olmasa da 6 yaşındaki Sophie Leoni'nin kredi kartlarının ulaştığı borç rakamına inanamayacaksınız. Ne? Diye hayretle sordu Didi. Aynen öyle. Görünen o ki Brian Darby, Sophie Leoni adına yarım düzineden fazla kredi kartı açtırmış ve yine onun adına ayrı bir posta kutusu edinmiş. Öğrendim ki son 9 ayda kartlarına tam 42 bin dolar borçlanmış. Hesaplara bakıldığında ara ara toplu ödemeler yapıldıysa da bu ödemeler müteakiben ek hesaptan yüklü miktarlar çekildiği görülüyor. Kartlar genel olarak Foxwoods'da kullanılmış. Bu da Brian Darby'nin ciddi anlamda bir kumar bağımlısı olduğu anlamına geliyor. Aptal herif. Phil sırıttı. Sırf kendime biraz iş olsun diye ek hesaptan para çekilen tarihlerle Brian'ın çalışma takvimini karşılaştırdım. Ve beklediğim üzere Sophie'nin kartından ancak Brian'ın buralarda olduğu tarihlerde para çekildiğini gördüm. Yani demem o ki Brian gerçekten de kumara üvey kızının geleceğini yatırıyormuş. Son işlem ne zaman yapılmış diye sordu Bobby. 6 gün önce. Ondan önce bir ödeme yapmış. Bu 50 bin doların hesaptan ilk çekilişinde yapılmış olabilir. Kredi kartlarının borçlarını kapatmış, sonrasında soluğu yeniden kumar masasında alıp ya büyük paralar kazanmış ya da borç almış. Çünkü 6 gün sonra bankadan çektiği 50 bin doları olduğu gibi yeniden bankaya yatırabilmiş. Ama bir dakika. Phil kaşlarını çatmıştı. Sonra da hayır diyerek hatasını düzeltti. Büyük meblağda borç almış olmalı. Çünkü en son kart ekstresinde yeniden yüklü miktarda para çekildiği görünüyor. Bu da Brian'ın son 6 günde daha da borç batağına saplandığı ama yine de bankadaki yatırım hesabına yeniden 50 bin doları koyabildiği anlamına geliyor. Bankadan kredi çekmiş de olabilir. Muhtemelen karısının olaydan haberi olmaması için yaptı bunu. Bobby gözlerini Dee Dee'ye çevirdi. Şu da var ki eğer Darby defecilere bulaşacak olacak kadar battıysa eve bir infazcı da gelmiş olabilir. Dee Dee omuzlarını silkti ve ekibini memur Lyons'un sonradan verdiği ifade hakkında bilgilendirdi. Leons'un ifadesine göre Tessa Leone onu pazar sabahı eve çağırıp tanımadığı bir adamın eve girip kocasını öldürdüğünü ve çocuğunu kaçırdığını söylemişti. Yine Tessa'ya göre çocuğunu alabilmenin tek çaresi cinayeti üstlenmekti. Bunun üzerine de memur Leons yardımcı olmaya karar verip darp etmişti. Didi sözlerini bitirdiğinde ekipteki herkes kaşlarını çatmış bekliyordu. İlk konuşan Neil oldu.
Bir dakika Leone, Leons'u pazar sabahı mı çağırmış? Ama otopsiye göre Brian ondan en az 24 saat önce ölmüş olmalı.
Nasıl olmuşsa bunu söylemeyi atlamış ya da farklı bir bakış açısına göre Leone tam bir yalancı.
Dedektif Jake Owens lafa girerek Brian Darby'nin cuma gecesi yaptığı telefon görüşmesinin izini sürdüm dedi. Maalesef karşı taraf ödemeli aramış. Bu durumda arayanı saptamak mümkün değil. Ama bize sadece bir konuda yardımcı olabilir ki o da karşı tarafın numarasının görünmesini istemediği, tıpkı bir tefecinin de yapacağı gibi.
Neil, araştırmalarıma göre Brian'ın başından son zamanlarda iki kaza geçmiş. Ağustos ayında yüzündeki çürükler için bir tedavi görmüş ve dediğine göre bu çürükler yürüyüş yaparken geçirdiği bir kaza sonucu oluşmuş.
Bir bakalım, Neil notlarını karıştırdı. Bunu da Phil ile birlikte öğrendik, evet. Brian Eylül ve Ekim aylarında denizde kalmış ve 3 Kasım'da geri dönmüş. Kasım'ın 16'sında çatlamış kaburgalarıyla yine acil servisteymiş. Bu kez sebep güya çatıdaki sızıntıyı tamir ederken merdivenlerden düşüşüymüş.
Bu arada lafı gelmişken diyerek araya girdi Phil. Sophie Leone'nin Kasım ayında kredi kartı borçları tavan yapmış.
Bu da Brian'ın borcunu ödemediği takdirde karttan nakit çekip borcunu kapatamayacağı anlamına geliyor.
Peki o sıralar kişisel hesaplardan para çekilmiş mi?
Ancak Haziran ayında bir tane bulabildim. 42 bin dolar kadar. Ama bu parada Brian Eylül'de denize açılmadan önce yerine geri konulmuş. Son iki haftaya kadar da göze çarpan başka bir işlem olmamış.
Şu telkin dedi Bobby, 6 ay önce Tessa ve Leons Brian ile kumar hastalığı üzerine konuşmuşlar. Muhtemelen Tessa 30 bin doların hesapta olmadığını fark ettikten sonra Brian parayı yerinden yerine koydu.
Çok kazanarak mı çok borçlanarak mı diye sordu Didi.
Bobby omuzlarını silkti. Sonrasında kumar bağımlılığını gizli yaşamaya başlamış. Bunu yaparken de elindeki yarım düzine kredi kartını kullanmış. Ve Sophie adına var olan posta kutusuna gelen kart ekstreleri hiçbir zaman Tessa tarafından görülmemiş. Ta ki 50 bin dolarını kaybeden Brian Darby yeniden içki içmeye başlayıncaya kadar. Belki de bu olayın üzerine Tessa durumu fark edecekti ki bu da paranın neden sadece 6 gün sonrasında yeniden hesapta olduğunu açıklar.
Peki cumartesi sabahı neden parayı bir kez daha çekmiş olabilir diye sordu Phil. Bana yeni bir hayat falan demeyin. Bana kalırsa kadın eskisini yürütmek için epey uğraşmış.
Didi bir eşi öldürmek için daha iyi bir sebep olamaz dedi. Yazı tahtasına doğru ilerledi. Şimdi kimler Brian Darby'nin kumar alışkanlığı olduğuna inanıyor bir görelim. Tüm ekip ellerini havaya kaldırmıştı. Didi de bu fikre katılıp tahtaya bu ayrıntıyı not etti.
Tamam, Brian Darby kumar oynuyordu. Görünüşe göre bu işte pek de iyi değildi. Çoktan iflas bayrağını çekmiş, kart borçlarını ödeyemez hale gelmiş ve tefecilerin eline düşmüştü. Peki ya sonra?
Odadaki tüm dedektifler Didi'ye, Didi de onlara bakıyordu.
Hey, her şeyi bir başıma buldurmayın bana. Tessa Leone'yi aşığının darp ettiğini sanarken, meğerse bunu yapan ona iyilik ettiğini sanan bir meslektaşıymış. Şimdi hikayenin buraya kadar olan kısmını bir toparlayalım. Brian Darby kumar oynuyordu. Bu yüzden de evine davetsiz bir misafir gelmiş olabilir. Bu bizi hangi noktaya getirir?
Didi tahtaya yeni bir başlık daha yazdı. Dürtü.
Ben Tessa Leone'nin yerinde olsaydım diyerek söze başladı. Kocamın söz verdiği halde hala gizlice kumar oynamaya devam ettiğini ve kızımın adına binlerce dolarlık borç yaptığını öğrenseydim, sırf bu sebeple bile onu oracıkta öldürürdüm. İlginçtir. Tessa kocam pisliğin tekidir ifadesinin onu kurtarmaya yetmeyeceğini bildiği için olaya bir arbede süsü verip arkadaşına kendini dövdürtmüş.
Odadaki pek çok memur Didi'yi başlarıyla onaylamıştı. Ama tabii ki bu görüşe ilk çomak sokan kişi Bobby oldu.
Yani Tessa kızını kredi kartı sahtekarlığından suçlu duruma düşürecek kadar çok seviyor, yine de onu öldürüyor, öyle mi?
Didi dudaklarını büzdü. Mesaj alındı. Gözlerini yeniden odaya çevirdi. Başka bir fikri olan?
Phil belki de kızını isteyerek öldürmemiştir dedi. Belki de sadece kazadır. Brian'la kavga ederlerken Sophie araya girmiştir. Belki de Sophie'nin ölümü Tessa'nın Brian'ı öldürmesi için geçerli sebeplere bir yenisini daha eklemiştir. Artık Tessa tüm ailesini kaybetmiş, kocasını kendi silahından çıkan kurşunla öldürmüştür. Soruşturmanın otomatik olarak başlayacağını bildiğinden panikleyerek kendince kusursuz bir plan tasarlamış olabilir.
Bobby nefsi müdafaa daha önce bir kez işine yaramıştı diye hatırlattı. Tommy Howe cinayetini hatırlayın.
Vakit kazanmak için kocasının cesedini dondurup kızının cesedini aracıyla bir yerlere götürür. Sonra da ertesi sabah hem Lyons'u hem de bizi kendi istediği şeye inandırmak için hikayesini yazar dedi Didi. Pazar sabahı da harika senaryosunu sahneye koyar.
Peki ya Tessa'nın bankadaki parayı cumartesi sabahı çekmesinin sebebi Brian'ın hala kumar oynadığını öğrenmesi ise diye sordu başka bir memur. Brian bu gerçeği öğrenmiş ya da Tessa Brian'la bu konuda konuşmuş ve ondan sonra da olaylar tırmanmış olabilir.
Didi memuru başıyla onaylayıp yazı tahtasının üzerine bir cümle daha ekledi. Dolarlar nerede?
Phil bulmak kolay olmayacak diye uyardı. Çek nakde çevrilmişti. Yani bu da paranın herhangi bir isimle, herhangi bir başka bankaya yeniden yatırılmış olabileceği ya da bir dövizci tarafından bozdurulmuş olabileceği anlamına gelebilir.
Pek çok dövizci için yüklü bir çek dedi Bobby.
Phil hem de garantili bir oran dedi. Özellikle de eğer Tessa önceden arayıp haber vermişse buna hayır diyen bir dövizci olacağını sanmıyorum. Banka çekleri buralarda altın değerinde, aynı zamanda da sıkı bir finansal piyasa.
Didi birden peki ya bu paraya ihtiyaç duyan Tessa ise diye sordu. Ya yapması gereken bir ödemesi varsa?
Tam 30 çift göz aynı anda bakışlarını Didi'ye çevirdi. Didi sesli düşünerek bu da bir ihtimal dedi. Brian Darby'nin kumar tutkusu vardı. Kendini frenleyemiyor ve tıpkı batan bir gemi gibi Tessa ve Sophie'yi de beraberinde dibe sürüklüyordu. Tessa zaten vaktiyle dibe vurmuş bir kadındı. Bu konuda deneyimliydi. Kendini sırf kızının hatırına yeni bir hayat kurabilmek için paralamıştı. Başka ne yapabilirdi ki? Boşanmak zaman alırdı ve Tanrı bilir o süreç sonuçlanıncaya dek Brian daha ne kadar borca girerdi.
Didi düşünceli bir halde belki de dedi ortada gerçekten bir tetikçi vardı. Belki de onu kiralayan Tessa'nın kendisiydi. Bir tetikçiyle Brian'ı saplandığı bataktan kurtaracaktı. Ama tabii elimizdeki bu siyahlı adam kendi güvencesini de elden bırakmayıp Sophie Leoni'yi de beraberinde götürmüştü. Bu sayede Tessa'nın sözünden cayıp onu tutuklamasını engelleyecekti.
Bobby Didi'ye baktı.
Senin Tessa'nın kendi kızını öldürdüğü düşüncesinde kararlı olduğunu sanıyordum.
Didi farkında olmadan ellerini karnının üzerine koymuştu. Ne diyebilirim ki? Yaş ilerledikçe eski sertliğimi kaybediyorum galiba. Kaldı ki jüriye kumar hastası kocasını öldüren bir kadını kabul ettirmek çok zor değil. Ama kendi çocuğunu öldüren bir kadını kabul ettirmek kolay iş değil.
Didi bakışlarını file çevirdi. Paranın izini sürmemiz gerek. Tessa'nın o parayı aldığından emin ol. Hesaplarda başka neler bulabileceğine bir göz at. Yarın Tessa'nın avukatını arayıp Tessa ile yeni bir görüşme ayarlamaya çalışacağız. Bazen hücrede geçirilen ilk 24 saat insanın dilini bir bülbül gibi açabiliyor.
Acil ihbar telefonuna gelen yeni bir şey var mı diye sordu Didi.
Ekibi bir şey yok diyerek yanıtladı.
Didi bu kez umutla peki Denali'nin son yolculuğu diye sordu.
Baş dedektif yakıt deposundaki duruma bakılacak olursa Boston'un içinde 150 kilometre kadar yol ancak gidilmiş diyerek cevap verdi.
Harika, o halde araştırmamızı nihayet eyaletin çeyrek birimine indirdik diyebiliriz.
Hemen hemen.
Didi gözlerini devirerek elindeki tahta kalemini masanın üzerine bıraktı.
Bilmemiz gereken başka bir şey var mı?
Odanın arka tarafından yükselen bir ses silah dedi. Konuşan dedektif John Little'dı.
Ne olmuş diye sordu Didi. Bildiğim kadarıyla balistik inceleme ekibi silaha el koymuştu.
Tessa'nın silahından bahsetmiyorum dedi Little. Söz konusu Brian'ın silahı.
Didi hayretle Brian'ın silahı mı diye sordu.
İki hafta önce ruhsat almış. 40'lık bir Glock. Evinden ya da arabasından alınan delil poşetlerinde silahına rastlayamadım.
Dedektif gözlerini beklenti içinde Didi'ye dikmiş, Didi de aynı şekilde karşılık vermişti.
Yani sen şimdi Brian'ın bir silahı olduğunu söylüyorsun, öyle mi diye sordu.
Evet, 2 hafta önce de ruhsat için başvuruda bulunmuş.
Bobby belki de artık tek başına vücut çalışmak yetmiyordu diye mırıldandı.
Didi elini Bobby'ye doğru salladı.
Merhaba, asıl resim burada. Brian Darby'nin 40'lık bir Glock'u var ve bizim silahın nerede olduğu ile ilgili en ufak bir fikrimiz yok.
Dedektif, bu hiç de küçümsenecek bir durum değil.
Dedektif Little hemen savunmaya geçerek silahın ruhsatı henüz yeni verilmiş dedi. Bugünlerde biraz desteğe ihtiyaç duyduğumuz ortada. Gazeteleri okumuyor musunuz? Tanrı ile şeytan arasındaki son savaş kopmak üzere. Bu yüzden şehrin yarısı bunun için silahlanmaya başladı bile.
Didi lafı uzatmadan o silahı bulmalıyız dedi. İlk olarak Sophie'nin o silahtan çıkan bir kurşunla ölmediğini nereden bileceğiz?
O da bir anda sessizliğe gömülmüştü.
Pekala dedi Didi, artık ne söyleyecek bir şey ne de ortaya atılacak bir teori kaldı. Elimizde karısı polis memuru olan ölü bir koca ve 6 yaşında kayıp bir kız çocuğu var. Sophie Leoni'yi istiyorum. Brian Darby'nin silahını istiyorum. Eğer bu delil bizi ulaşmak istediğimiz yere götürürse öyle sağlam kanıtlar istiyorum ki Tessa Leoni o sefil hayatının geri kalan kısmında özgür olsun. Şimdi dağılın ve dediklerimi yapın.
Saatler pazartesi gecesi 11'i gösterirken dedektifler denileni yapmak üzere çoktan dağılmışlardı bile. 25. ayrımın sonu. Sayfa 355.